Ayrım 24.
Trakya'da Cafer Tayyar Bey'in tuttuğu yanlış yol. Efendiler, İstanbul bunalımı üzerine yaptığım açıklamalar epeyce uzadı. İstanbul'da zaten öteden beri süre gelmekte olan durumdan daha birçok şeyin ortaya çıktığına şahit olacağız. Müsaade buyurursanız tekrar İstanbul'a dönmek üzere biraz Edirne taraflarındaki duruma göz atalım. Şimdiye kadar yaptığım genel açıklamalar sırasında yeri geldikçe Trakya'yı da teşkilat ve tasarılarımızın hiçbir vakit dışında tutmadığımızı anlattığımı sanırım. Edirne ile olan ilişki ve haberleşmelerimiz memleketin her yeriyle olduğu gibi devam ettirilmekteydi. Yapılan haberleşmelerimizdeki dikkate değer bazı noktaları yüksek heyetinize açıklayarak bildirmek uygun olur. 1. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Bey, 31 Aralık 1919 tarihli pek etraflı bir raporunda Trakya ve özellikle Batı Trakya'da Yunanlıların yaptıkları işleri ve geliştikleri teşebbüsleri pek güzel açıklıyordu. Bu olağanüstü çalışmalara karşı kendisinin gerektiği gibi tertibat alamadığından şikayet ediyordu. Kol ordusunun bu durumda ve ileride ortaya çıkabilecek olaylar karşısında görevini yapmaya imkan verecek bir durum almasına General Milne'ın müsaade etmediğinin haberleşme sonunda anlaşıldığını haber veriyordu. General Milne'ın tertibat almamıza müsaade etmeyeceğine elbette şüphe yoktu. Bu açık gerçeği yazışma yoluyla anlamaya bilmem nasıl bir düşünce ve mantıkla kalkışılmıştı. Cafer Tayyar Bey'e 3 Ocak 1920 tarihinde verdiğim talimatta gönderdiğimiz gizli yönetmeliğe uyularak silahlı birlikler kurulmasını yeniden hatırlattım. Askeri durumun değiştirilmesiyle elde edilmeyen yararların bu şekilde elde edilmesi gerekir dedim. Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya da yine aynı tarihte durumdan bahsederek Yunanlıların Doğu Trakya'da olsun hazırlıklarına engel olmasını yazdım. Trakya Paşaeli Cemiyeti'nin gönderdiği raporlarda gerektiği gibi teşkilat kurulamamakta olduğunu işaret ediliyor ve bazı yüksek dereceli memurlardan şikayet ediliyordu. Efendiler, Edirne'den gelen yazılardan ve raporlardan bence yanlış bir görüş takip edildiği anlaşılıyordu. Bu yanlış tutumu düzeltmek için öteden beri belirtilen görüşlerimizi 3 Şubat 1920 tarihinde Cafer Tayyar Paşa'ya ve İstanbul'da Rauf Bey'e de bir kez daha bildirdim. Tekrar ettiğim görüş şuydu. Doğu ve Batı Trakya'nın milli bir bütün olarak tasavvur ve ifadesi doğru bir politika değildir. Doğu Trakya, itiraz ve tartışma kabul etmez şekilde yurdumuzun bir parçasıdır. Batı Trakya ise bir antlaşmayla daha önce terk edilmiş olan bir bölgedir. Olsa olsa Doğu Trakya, Batı Trakya'nın kurtarılmasına çalışanların bir hareket üssü olabilir. Doğu ve Batı Trakya'nın birliği üzerinde ısrarla direnmek, Doğu Trakya üzerinde de bazı iddiaların ileri sürülmesine yol açabilir. Bulgarların da Adalar Denizi'nde iktisadi bir çıkış kapısı istemeleri üzerinde ayrıca düşünülmeye değer. Bulgaristan için de bu bakımdan gayret sarf edilmelidir. Cafer Tayyar Paşa da memurlardan ileri gelenlerden ve halktan şikayet ediyordu. 7-8 Mart 1920 tarihli bir şifresinde bizde halk her işi hükümetten beklemekte. Sivil idari amirlerinin neme lazımcı tutumları yüzünden milli teşkilat yüksek emirlerinize uygun olarak kurulamamaktadır. İl sınırları içinde sık sık yapmakta olduğum teftişlerde özellikle köylülerle sıkı temas kurmaktayım. Fakat her köye gitmek mümkün olamıyor. Teşkilatın köklü ve yaygın olması hepimizin ortak isteği olup bunun ileri sürülen sakıncaların ortadan kaldırılmasına çalışmakla gerçekleştirilebileceği bilgilerimize sunulur diyordu. Karakol Cemiyeti İstanbul'da teşkilatını genişletmeye çalışıyor. Efendiler, başka bir münasebetle Karakol Cemiyeti'nden ve onun çalışmalarını yasaklama konusundaki teşebbüslerimizden bahsetmiştim. Bu cemiyetin İstanbul'da hala teşkilatını genişletmeye çalıştığı anlaşılıyordu. Yeniden şöyle bir uyarıda bulunmak gerekti. Yazı ile 12-3-1920 Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Albay Şevket Beyefendi'ye. İstanbul'da bulunan teşkilatımızın gayeye hizmet konusunda yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Çeşitli zamanlarda ve özellikle bugünlerde Ankara'ya gelen ve durumu bilen bazı kimselerin verdiği bilgilere göre bundaki başarısızlık sebebi Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Teşkilatı adı altında Karakol Cemiyeti tüzüğünün uygulanmaya çalışılmasından ileri gelmektedir. Karakol Cemiyeti'nin tüzüğü birçok kimseyi teşkilatla ilişki kurmaktan ürkütmüştür. Bu sebeple Müdafaa Hukuk Teşkilatı tüzüğünün esaslarına göre teşkilatlanmak özellikle İstanbul için yeterlidir. Çünkü İstanbul'da asıl gücü fikir akımlarını birleştirmede aramalıdır. İstanbul'da fiili hareketler ve özel teşebbüsler için kurulacak silahlı teşkilatta bile Müdafaa Hukuk tüzüğü ekinin uygulanması gerekir. İstanbul Merkez Heyeti'nin ve ona bağlı şubelerdeki yönetim kurullarının ortaya çıkmasında bir sakınca görülüyorsa, bu kurallara girecek olan kimseler şahıslarını gizli tutabilirler. Bu esaslar çerçevesinde kurulmuş ve kurulacak olan teşkilatın ve bunların merkez heyetleriyle yönetim kurullarını oluşturan kimselerin adlarının güvenine bir vasıtayla gönderilmesine yüksek lütuf ve yardımları özellikle istirham olunur efendim. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal. İstanbul'daki Kuvayi Milliye Başkanlarının tutuklanması hakkında Londra'dan gelen emir. Şimdi isterseniz yeniden İstanbul'a dönelim. 11 Mart 1920 tarihli bir telgrafta Rauf Bey şu bilgileri veriyordu. 10 Mart 1920 günü öğleden sonra İtilaf Devletleri'nin temsilcileri toplanmışlar. Londra'dan gelen İstanbul'daki Kuvayi Milliye Başkanlığı'nın tutuklanması emrini için alan bir meseleyi görüşmüşler ve emri yerine getirmeye karar vermişler. Bu bilgi güvenilir bir kimseye sağlam bir kaynaktan gizlice verilmiş ve bu gibi kimselerin bir an önce İstanbul'dan uzaklaşmaları gereği bildirilmiş. Bu durumu çeşitli ihtimallere göre değerlendirdikten sonra işin sonuna kadar İstanbul'da kalarak namus görevini yerine getirmeye karar vermişler. Sadrazam Salih Paşa bu duruma bile bile yol açmaktaymış. Onun için kabineyi düşürmeye çalışacaklarmış. Başaracaklarına da güveniyorlarmış. Rauf Bey'in telgrafına şu cevabı vermiştim. Kabineye güvensizlik oyu vererek sizlerin bir hücuma geçmeniz o kadar kuvvetli bir sebebe dayandırılamayacaktır. Grubun dayanışma ve direnme derecesiyle işbirliği yapma konusundaki kesin tutum üzerinde açık bir düşünce ve kanaate varmadıkça Salih Paşa'nın grup yönetim kuruluyla görüşmeden hareket etmesini, bir şartlılık meselesi yapma hususundaki kararınız hakkında hiçbir fikir ileri süremem. İngilizlerin tutuklama kararına karşı meclisin cesaretle sonuna kadar görevine devamı pek yararlı ve parlaktır. Ancak sizinle birlikte kendileri ileriki teşebbüs ve çalışmalarımız için çok gerekli olan arkadaşların sonunda bize katılmalarını sağlayacak çarelerin düşünülmüş ve bulunmuş olması şarttır. Aksi takdirde grubun birlik halinde ve kararlılık içinde hareketini düzenleyebilecek kimselerin şimdiden görevlendirilmesi ve sizlerin hemen buraya gelmeniz gerekir. Buraya gelecek kimseler arasında memleketi temsil edebilme niteliğini taşıyanlarla gerektiğinde hükümet kurabilecek ve yönetebilecek değerde olanların bulunması önemlidir. İtilaf devletlerinin zorlayıcı tedbirlere başvuracaklarına şüphe yoktur ve benzeri. Belge 254. Efendiler, Rauf Bey'i ve öteki şahısları tam zamanında çağırmış olduğumuz olaylarla hem 3-4 gün geçmeden belli oldu. Ancak ne yazık ki bu davetimiz gereken önem ve ciddiyetle dikkate alınacak değerde görülemedi. Rauf Bey ve Vasıf Bey gibi kimseler en sonunda büyük bir vesalıkla Malta'ya gittiler. Bu durumu biliyorsunuz. Son dakikaya kadar Anadolu'ya geçmek ve Ankara'ya gelmek fırsat ve tedbirlerinin bazı arkadaşlar tarafından hazırlandığı ve sağlandığı bana anlatılmıştır. Eğer böyle değilse bu kimselerin Ankara'ya gelmeye razı olmayıp İngilizlere teslim olmayı ve Malta'ya gitmeyi tercih etmelerindeki sebep ve özür cidden incelenmeye değer. Gerçekten Türkiye'nin durumunun ve geleceğinin şüpheli, karanlık, tehlikeli görüldüğü varsayımına göre bu karanlık tehlike içine atılacakların korkunç ve müthiş bir sonla karşılaşma kuruntusunun etkisiyle en sonunda bir süre kalmak üzere düşmana teslim olmayı daha uygun bulacakları gözden uzak tutulamaz. Bununla birlikte ben burada böyle ağır bir yargıya varmaktan çekinirim. Bu düşünceyledir ki bu şahısları Malta zindanlarından kurtarmak için her fırsattan yararlanarak mümkün olan teşebbüslerde bulunmaktan geri durmadım. İstanbul'un işgali. Efendiler, İstanbul'da 10. Tümen Komutanı'ndan Ankara'da 20. Kolordu Komutanlığı'na 9 Mart 1920 tarih ve 456 sayılı şifre olarak 14 Mart 1920 günü bir yazı geldi. Çözülmüşü şuydu. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine özel. İngilizler tarafından Türk Ocağı binasının işgali üzerine Milli Talim ve Terbiye binasına taşınan ocağın bu yeni taşındığı bina dün öğle vakti İngilizler tarafından yeniden işgal edilmiştir efendim. 9 Mart 1920 adi. Efendiler, 1920 senesi Mart'ının 16. günü öğleden önce saat 10'da makine başında şöyle bir telgraf geldi. İstanbul 16.3.1920. Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Bu sabah Şehzade başındaki Muzuka karakolunu İngilizler basıp oradaki askerlerle çarpışarak sonunda şimdi İstanbul işgal altına alıyorlar. Bilgilerinize arz olunur. Manastırlı Hamdi. Ben bu telgrafın altına kurşun kalemli ivedi olarak kul ordulara benim imzamla M. Kemal işaretini koyduktan sonra telgrafı verenden açıklama istemeye başladım. Manastırlı Hamdi Efendi birbiri ardınca bilgi vermeye devam etti. Bizim en çok güvendiğimiz bir arkadaşımız var ki yalnız o değil, herkes yani gelenler söylüyor. Şimdi de Harbiye'nin işgalini haber aldık. Hatta Beyoğlu telgrafhanesinin önünde İngiliz askerlerinin bulunduğunu öğrendik. Fakat telgrafhaneyi işgal edip etmeyecekleri bilinmiyor. Bu sırada efendiler Harbiye telgrafhanesinden memur Ali bilgi vermeye başladı. Sabahleyin İngilizler basarak 6 kişiyi şehit ettiler. 15 kadar da yaralı var. Şimdi İngiliz askerleri dolaşıyor. Şimdi işte İngiliz askerleri nezarete giriyorlar. İşte içeri giriyorlar. Nizamiye kapısına. Tehlikes. İngilizler buradadır. Manastırlı Hamdi Efendi bizi yeniden buldu. Paşa Hazretleri, Harbiye telgrafhanesini İngiliz askerleri işgal edip teli kestikleri gibi bir yandan tophaneyi işgal ediyorlar, bir yandan da zırhlılardan asker çıkarılıyor. Durum ağırlaşıyor efendim. Sabahki çarpışmada 6 şehit 15 yaralımız var. Paşa Hazretleri yüksek emirlerinizi bekliyorum. 16 Mart 1920 Hamdi. Handu Efendi devam etti. Sabahleyin bizim asker uykudayken İngiliz deniz askerleri karakola gelip giriyor. Askerimiz uykudan şaşkınlık içinde kalkınca çarpışmaya başlanıyor. Sonunda bizden 6 kişi şehit oluyor, 15 kişi yaralanıyor. Bunun üzerine zaten bir umutlarını tasarlamışlar ki hemen zırhlıları rıhtıma yanaştırıp bir yandan Beyoğlu tarafını ve tophaneyi, bir yandan da harbiye nezaretini işgal etmişlerdir. Şimdi artık ne tophaneyi ne de harbiye telgrafhanesini bulmak imkanı olmuyor. Şimdi aldığım habere göre işgal derinceye kadar yayılıyormuş efendim. İşte Beyoğlu telgrafhanesi de yok. Orayı da işgal ettiler galiba. Allah korusun burayı işgal etmesinler. İşte Beyoğlu telgraf memurları müdürleri geldiler. Kovmuşlar. Bir saate kadar burası da işgal olunacaktır. Şimdi haber aldım efendim. Rahmetli Hayati Bey benim ilk haber telgrafı üzerine yaptığım işarete uygun olarak verilen bilgileri özetlemiş. Rumeli ve Anadolu'daki bütün komutanların adresine telgraf çektiriyordu. Bir an önce İstanbul üzerinden Edirne'ye çektirilmesini söylemiştim. Hamdi Efendi, yüksek emirleriniz yerine getiriliyor. Edirne'ye yazıyorum ve bütün merkezleri hazır ettirdik. Hamdi Efendi'den, milletvekilleriyle ilgili bir haber aldınız mı? Meclis telgrafhanesi cevap veriyor mu diye sordum. Hamdi Efendi, evet veriyor. 14. Kolordu komutanı hazır. Paşa istiyordu, verelim mi? Efendiler, bundan sonra artık Hamdi Efendi'nin sözünü işitemedik. İstanbul merkezinin de işgal edilmiş olduğunu hükmettik. Manastırlı Hamdi Efendi, bu vatansever ve cesur Manastırlı Hamdi Efendi olmasaydı İstanbul felaketinden haber almak için kim bilir ne kadar çok beklemek zorunda kalacaktık. İstanbul'da bulunan nazır, milletvekili, komutan ve teşkilatımızdan bir kimsenin de çıkıp da bize vaktinde haber vermeyi düşünememiş olduğu anlaşılıyor. Demek ki hepsini heyecan ve korku bürümüştü. Bir ucu Ankara'da bulunan telin İstanbul'da bulunan ucuna yanaşamayacak kadar şaşkın ortamına gelmiş olduklarını hükmetmek bilmem ki doğru olur mu? Telgraf memuru Hamdi Efendi daha sonra Ankara'ya gelerek karargahımız telgraf memuru yapmıştır. Kendisine borçlu olduğum teşekkürü burada açıkça ifade etmeyi milli ve vatani görevlerimden sayarım. Efendiler, bu durum üzerine meydana gelebilecek bir felaketin önüne geçmek için şu emri verdim. Bütün vali ve mutasarrıflara. Sivas'ta 3. kolordu, Bandırma'da 14. kolordu, Ankara'da 20. kolordu, Erzurum'da 15. kolordu, Konya'da 12. kolordu, Diyarbakır'da 13. kolordu komutanlıklarına. İzmir cephesinde Refet Beyefendi'ye, Balıkesir'de 61. Tümen Komutanlığı'na, bütün müdafaa hukuk merkez heyetlerine ve yönetim kurullarına. Telgraf İvedi, Ankara 16.3.1920. Bugünkü duruma göre milletimiz, medeniyet dünyasının insanca duygularla dolu vicdanlarına ve bütün İslam dünyasının manevi birliğine güvenmekle birlikte, dost olsun, düşman olsun, bütün resmi dış dünyayla geçici olarak bir süre için ilişki kuramayacaktır. Bugünlerde yurdumuzdaki Hristiyan halka karşı göstereceğimiz insanca davranışın değeri pek büyük olduğu gibi, hiçbir yabancı hükümetin açıktan veya dolaylı yoldan yardımcı Hristiyan halkın tam bir huzur ve sükun içinde yaşamaya devam etmeleri, ırkımızın yaratılıştan bezenmiş olduğu medeni kabiliyetine kesin bir delil olacaktır. Yurt çıkarları aleyhinde çalıştıkları görülenlerle, memleketin huzur ve güvenliğini bozanlar hakkında din ve milliyet ayrımı yapılmaksızın, kanun hükümlerinin eşit olarak ve şiddetle uygulanmasını, bulundukları yerlerdeki mahalli idarelere bağlılık gösteren ve vatandaşlık görevlerini yapmakta kusur göstermeyenler hakkındaysa, yumuşak ve şefkatli davranılmasını özellikle ister. Bu hususların bütün ilgililere hemen bildirilmesini ve bütün yurttaşlara uygun vasıtalarla duyurulmasını rica ederiz efendim. Müdafaa Hukuk Heyeti Temsiliyesi adına Mustafa Kemal. İtilaf kuvvetlerinin telgrafla memlekete yapmak istedikleri resmi tebliğ. Efendiler, İtilaf devletleri İstanbul telgraf merkezlerini işgal ettikten sonra memlekete telgrafla bir resmi tebliğde bulunmak istediler. Tarafımızdan yapılan uyarı ve hatırlatmalar üzerine bazı merkezler dışında bu resmi tebliğ alınmadı. Alanlar ve cevap verenlerden belli başlıları şunlardır. İzmit Mutasarrıfı Suat Bey, Konya Valisi Supi Bey, resmi tebliğ. 5,5 yıl önce Osmanlı Devleti'nin mukadderatını her nasıl serdetmiş olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin liderleri Alman telkinlerine kapılarak Osmanlı Devlet ve milletini 1. Dünya Savaşı'na soktular. Bu haksız ve uğursuz siyasetin sonucu bilinmektedir. Osmanlı Devlet ve milleti bir türlü felaket geçirdikten sonra öyle bir yenilgiye uğradı ki İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin liderleri bile bir ateşkes antlaşması yaparak kaçmaktan başka çare bulamadılar. Anlaşmanın yapılmasından sonra İtilaf devletlerine bir görev düştü. Bu görev eski Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün halkının ırk ve mezhep ayrılığı gözetilmeksizin gelecekteki mutluluklarını, gelişmelerini, sosyal ve ekonomik hayatlarını güven altına alan bir barışın temellerini atmaktan ibaretti. Barış konferansı bu görevi yerine getirmekle uğraşırken kaçmış olan İttihat ve Terakki gelenlerinin taraftarı olan bazı kimseler milli teşkilat takma adıyla bir teşkilat kurarak ve padişahla İstanbul hükümetinin emirlerini hiçe sayarak savaşın acı sonuçlarıyla büsbütün tükenmiş olan halkı askerlik için toplamak, çeşitli unsurlar arasında nifak çıkarmak, milli yardım bahanesiyle halkı soymak gibi işleri yapmaya yeltendiler ve böylece barış değil sanki yeni bir savaş devrini açmaya çalıştılar. Bu teşebbüs ve kışkırtmalara rağmen barış konferansı görevine devam etti ve nihayet İstanbul'un Türk idaresinde kalmasına karar verdi. Bu karar Osmanlıların kalplerini ferahlatacaktır. Ancak bu kararlarını Babali'ye bildirdikleri zaman uygulamanın ne gibi şartlara bağlı olduğunu da hatırlattılar. Bu şartlar Osmanlı vilayetlerinde bulunan Hristiyanların hayatlarını tehlikeye sokmamak, bugün itilaf devletleri ve müttefiklerinin askeri kuvvetleri aleyhinde yapılmakta olan sürekli hücumlara son vermekti. İstanbul hükümeti bu uyarıya karşı bir dereceye kadar iyi niyet göstermişse de milli teşkilat takma adıyla hareket eden kimseler ne yazık ki teşvik ve tahriklerinden vazgeçmek istemediler. Aksine hükümetin kendileriyle işbirliği yapmasını sağlamaya çalıştılar. Herkesin sonsuz bir hasretle beklediği barış için büyük bir tehlike demek olan bu duruma karşı itilaf devletleri yakında karara bağlanacak barış hükümlerinin uygulanmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri düşünmeye mecbur oldular. Bunun için bir tek çare buldular. Bu da İstanbul'u geçici olarak işgal etmekti. Bu karar bugün yürürlüğe girmiş olduğundan kamuoyunu aydınlatmak için aşağıdaki noktaların açıklanması gerekir. 1. İşgal geçicidir. 2. İtilaf devletlerinin niyeti saltanat makamının nüfusunu kırmak değil, aksine Osmanlı idaresinde kalacak olan memleketlerde o nüfusu güçlendirmek ve sağlamlaştırmaktır. 3. İtilaf devletlerinin niyeti yine Türkleri İstanbul'dan mahrum etmemektir. Fakat Allah korusun taşrada genel bir karışıklık veya katliam gibi olaylar ortaya çıkarsa bu karar değiştirilebilir. 4. Bu nazik dönemde ister Müslüman ister gayrimüslim olsun herkesin görevi kendi işine gücüne bakmak, güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmak, Osmanlı Devleti'nin yıkıntısından yeni bir Türkiye'nin kurulması için var olan son bir ümidi, çılgınlıklarıyla mahvetmek isteyenlerin aldatıcı sözlerine kapılmamak ve hala saltanat merkezi olarak kalan İstanbul'dan verilecek emirlere uymaktır. Yukarıda sayılan kışkırtmalara katılan şahısların bazıları İstanbul'da yakalanmışlardır. Onlar elbette kendi yaptıklarından ve sonra da o yaptıklarının sonucu olarak ortaya çıkabilecek olaylardan sorumlu tutulacaklardır. İşgal kuvvetleri. Bu tebliğ dolayısıyla derhal şu genelgeyi yayınladım. 16.3.1920. Bütün vali ve komutanlara ve müdafaa hukuk heyetlerine. İtilaf devletleri tarafından silahlı çarpışma sonunda İstanbul'un işgali zorla gerçekleştirilmiştir. Bu suikastten yararlanarak hainlik düşünen birçok kimsenin milleti aldatmaya kalkışmaları muhtemeldir. Nitekim resmi bildiriler şeklinde imzasız bazı bildirilerin yayınlanmak istendiğini öğreniyoruz. Yanlış hareketlere yer verilmemek ve gerçek duruma ters düşen heyecanlar yaratılmamak bakımından bu gibi bildirilere asla değer verilmemesi gerekir. Gerçek durumu izleyen Anadolu Birimeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti milleti aydınlatacaktır. Mustafa Kemal. Yabancı devletlere yaptığım protesto. Efendiler, aynı günde çeşitli vasıtalarla şu protestoyu gönderdim. 16.3.1920. Protesto İstanbul'da İngiliz, Fransız, İtalyan siyasi temsilcilerine, Amerikan siyasi temsilcisine, bütün tarafsız devletler dışişleri bakanlıklarına, Fransa, İngiltere, İtalyan millet meclislerine verilmek üzere Antalya'da İtalyan temsilciliğine. Milli bağımsızlığımızı temsil eden Meclis-i Mebusan da dahil olmak üzere İstanbul'da bütün resmi daireler, itilaf devletlerin askeri kuvvetleri tarafından resmen ve zorla işgal edilmiş ve milli dava uğrunda çalışan birçok vatansever kimsenin de tutuklanmasına teşebbüs edilmiştir. Osmanlı milletinin siyasi hakimiyet ve hürriyetine indirilen bu son darbe, ne pahasına olursa olsun hayatını ve varlığını savunmaya azmetmiş olan biz Osmanlılardan çok, 20. yüzyıl medeniyet ve insanlığının kutsal saydığı bütün esaslara, hürriyet, milliyet, vatan duyguları gibi bugünkü insan toplumlarının temelinde yatan bütün ilkelere ve insanlığın bu ilkeleri meydana getiren ortak vicdanına indirilmiş demektir. Biz haklarımızı ve bağımsızlığımızı savunmak için giriştiğimiz mücadelenin kutsallığına ve hiçbir kuvvetin bir milleti yaşam hakkından mahrum edemeyeceğine inanıyoruz. Tarihin bugüne kadar kaydetmediği bir suikast olan ve Wilson prensiplerine dayanan bir ateşkes antlaşmasının milleti savunma imkanlarından yoksun bırakmış olmasından doğan bir hileye de dayanmış olması bakımından, ilgili milletlerin şeref ve haysiyetleriyle de bağdaşmayan bu hareketin ne demek olduğunun takdirini, resmi Avrupa ve Amerika'nın değil, bilim, kültür ve medeniyet Avrupa ve Amerika'sının vicdanına bırakmakla yetinir ve bu olaydan doğacak büyük tarihi sorumluluğa son olarak bir kez daha dünyanın dikkatini çekeriz. Davamızın haklılık ve kutsallığı bu güç zamanlarda Tanrı'dan sonra davamızdır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Heyeti Temsiliyesi adına Mustafa Kemal. Aynı günün gecesi şu talimatı bir genelge ile yayınladım. Şifre 16-3-1920. Bütün vali ve komutanlara. İstanbul'un ve resmi dairelerin özellikle meclis-i mebusanın itilaf devletleri tarafından ve zor işgal edilmiş olduğunu, ayrıca bu hareketin ateşkes antlaşması ile milleti silahsız bıraktıktan sonra yapıldığını dile getirerek, itilaf devletleri temsilcilerini, bütün tarafsız devletlerin dışişleri bakanlıklarıyla, itilaf devletlerin millet meclisi başkanlıklarına protesto telgrafları çekilmek üzere mitingler yapılması gerekli görünmektedir. Protesto telgraflarında özellikle yapılan saldırının Osmanlı hakimiyetinden çok 20 asırlık bir medeniyet ve insanlığın eseri olan hürriyet, milliyet ve yurtseverlik prensiplerine bir darbe olacağı, Osmanlı milletinin varlık ve bağımsızlığının savunma konusundaki kararlılık ve imanına bu olayın hiçbir etki yapamayacağı, yalnız medeni milletlerin bu saldırıyı kabul etmekle büyük bir tarihi sorumluluk altına girmiş olacakları belirtilmelidir. Tarafsız devletlerin dışişleri bakanlıkları ile millet meclisi başkanlıklarına çekilecek telgraflar İstanbul'da ait oldukları makamlara verilmekle birlikte Antalya'da İtalyan temsilcisi vasıtasıyla da verilmelidir. Protesto telgraflarının birer suretinin de buraya gönderilmesini rica ederiz. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal. Şifre 16-3-1920 Albay Refet Bey'e. Son olaylar dolayısıyla her tarafta yapılan gösteri toplantıları sonunda çekilecek protesto telgraflarının birer suretlerini de itilaf devletlerinin toplantı halinde bulunan millet meclisleri başkanlıklarına ve tarafsız devletlerin de dışişleri bakanlıklarına gönderilmesini yararlı buluyoruz. Bu konuda Antalya'daki İtalyan temsilcisinin de yardımını sağlamanızı rica ederiz. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal. Millete yayınladığım bildiri. Efendiler, aynı günde millete de şu bildiriyi yayınladım. Bildiri. Bütün komutanlara, vali ve mutasarrıflara, müdafaa hukuk cemiyetlerine, belediye başkanlıklarına ve basın derneğine. İtilaf devletlerinin şimdiye kadar memleketimizi paylaşmaya uğramak için başvurdukları çeşitli tedbirler bilinmektedir. Önce Ferit Paşa ile anlaşarak ve milleti savunmasız bırakarak yabancı dairesini esir etmek ve memleketin bu çok önemli yerlerini İtilaf devletlerin sömürgeleri arasına katmak düşünülmüştü. Kuvayi Milliye'nin bütün bir milletin desteğiyle bağımsızlığı savunma konusunda gösterdiği azim ve kararlılık bu tasavvuru alt üst etti. İkincisi, Kuvayi Milliye'yi aldatmak ve onun müsaadesiyle doğuda bir üstünlük sağlama siyaseti gütmek için heyeti temsiliyeye başvuruldu. Heyet, milletin bağımsızlığı ve vatanın bütünlüğü garanti edilmedikçe ve özellikle işgal bölgelerinin boşaltılmasına teşebbüs edilmedikçe herhangi bir görüşmeye yanaşmadı. Üçüncüsü, Kuvayi Milliye ile işbirliği yapan hükümetlerin çalışmalarına karışmak suretiyle milli birliği sarsmak, haince muhalefetleri teşvik etmek ve cüretlerini artırmak yolu benimsendi. Ne var ki, milli birliğin yarattığı kuvvet ve dayanışma karşısında bu saldırılar da eridi. Dördüncüsü, vatanın kaderiyle ilgili kaygı verici kararlar alındığından söz edilerek kamuoyuna baskı yapılmaya başlandı.